Ayrım 34, Şeytan Seçeneği, Frederick Forsyth, sayfa 353. Binbaşı Fallon herkesin dikkatini üzerine çektiğinden emin olunca Princess'in maketini konferans masasının üzerine yerleştirdi. Argyle'in Freya'ya bordasını göstermesini isteyeceğim diye söze başladı. Adamlarımı taşıyan saldırı botları da şafak sökmeden az önce Argyle'in rüzgar altı tarafına getirteceğim. Freya'nın bacasındaki nöbetçi onları dürbünle bile burada göremez. Böylece tüm öğleden sonra kimseye görünmeden hazırlıklarımızı yapacağız. Basının kiraladığı uçaklar konusunda üstümüzdeki hava sahasının temizlenmesini istiyorum. Bizi görebilecek kadar yakında olan deterjan püskürtücü romorkörler de bizim hakkımızda hiçbir şey söylememelidirler. Buna bir itiraz olan yoktu. Sir Julian önündeki kağıda bir iki not aldı. Freya'ya ikişer kişilik dört Eskimo kayığı ile yanaşmayı düşünüyorum. Ay dolmadan karanlıkta 3 mil açıkta duracağız. Tankerin radarları çok alçak ve küçük olan kayıkları göremeyecektir. Kürekçilerin üzerindeki giysiler lastik, deri, yün iç çamaşırlar olacak. Tüm kemerler plastik olacaktır. Böylece Freya'nın radarı hiçbir şey fark edemeyecektir. Arkada oturan balık adamların oksijen şişeleri madeni olacaktır. Ancak bunlar radar ekranında küçük bir varilden daha büyük görünemeyeceği için hiçbir şeyden kuşkulanılmayacaktır. 3 mil menzilinde dalgıçlar aydınlatılmış olan Freya'nın arkasını pusula noktaları olarak alıp suya dalacaklardır. Kollarındaki bu fosforlu pusulalar aracılığıyla yollarını bulabilirler. Hava kuvvetleri filo komutanı neden buruna doğru yüzmüyorlar, orası daha karanlık değil mi diye sordu. Oradaki nöbetçiyi ortadan kaldırmak zorunda kalabiliriz o takdirde. Oysa adam kaptan köprüsü ile telsiz bağlantısı içinde olabilir dedi Fallon. Diğer bir noktada köprüden yönlendirilen bir ışıldakları olduğu için ön güvertede yürümek epey tehlikeli olur. Ayrıca ön taraftan kaptan köşkü yapısı 5 kat yüksekliğinde çelik bir duvardır. Bunu tırmanmak zorundayız. Bazılarının içinde insan olabilecek bir sürü kamera penceresi de bu yana açılmaktadır. Aralarında benim de bulunacağım 4 dalgıç Freya'nın kıçında buluşurlar. 30 metre kadar yukarıda bacada bir nöbetçi vardır. Ancak bu yükseklikte biri tam altına değil de ileri doğru bakar genellikle. Onun bu eğilimini kolaylaştırmak için Argyle'in ışıldağıyla diğer bir gemiye işaret vermesini istiyorum. Nöbetçi oraya bakarak oyalanacaktır. Bu sırada biz de paletleri, maskeleri, oksijen tüplerini çıkartmış olarak tekneye tırmanacağız. Çıplak ayak ve başı açık olacağız. Tüm silahlarımız belimize sarılı torbalarda olacak. Bakanlık memurlarından biri belinizde 20 kiloluk bir yükle 3 mil yüzdükten sonra Freya'ya nasıl tırmanacaksınız diye sordu. Fallon gülümsedi. Küpeşte'ye kadar en çok 10 metre var. Biz Kuzey Denizi petrol kulelerinde eğitim çalışmaları yaparken 4 dakikada 50 metrelik dümdüz bir çelik duvara tırmandık. Binbaşı Fallon bu iş için tabak biçiminde ses çıkarmaması için kenarları lastikten mıknatıslı tırmanma gereçlerine sahip olduklarını anlatmakta bir yarar görmedi. Tabakların içindeki küçük ama çok güçlü bir nikel kadmiyum pilinin yarattığı elektrikle öylesine güçlü bir mıknatıs alanı oluşurdu ki tabağı ancak arkasındaki tutamakta bulunan bir düğmeyi çevirerek yapıştığı yerden kurtarabilirlerdi. Dalgıçlar sudan çıkınca birinci tabağı teknenin gövdesine yapıştırıp cereyan verirler. Sonra buna tutunarak ikinciyi biraz daha yükseğe yapıştırırlardı. Bundan sonra birincinin düğmesini çevirip mıknatıs alanını ortadan kaldırırlar ve bunu 3. adım için gerekli yere yerleştirirlerdi. Böylece yalnız elleri ve bilekleriyle çalışıp tüm vücut ve malzeme ağırlıkları aşağı sarkarak yukarı çıkmayı başarırlardı. Hemen hemen mıknatıslar kadar güçlüydü tırmananların kolları ve omuzları. Komandolar gerektiğinde 45 derecelik eğimli bir yere bile tırmanabilirlerdi. Birinci adam özel tırmanma gereciyle güverteye çıkar dedi falan. Arkasında bir halat vardır. Güvertede kimse yoksa halatı bağlar. Diğerleri 10 saniye sonra yanında olurlar. Şimdi bacanın şu yanındaki motor bölümü A güvertesindeki kapının üstündeki lambanın ışığını şu noktada kesiyor. Bu yüzden o gölgelikte toplanacağız. Üzerlerimizde kara lastik giysiler olacak, ellerimiz ve yüzlerimiz karaya boyanacak. İlk tehlike o gölgelikten çıkıp kaptan köşküne kadar giderken geçmek zorunda olduğumuz şu aydınlık alan. Peki bunu nasıl yapacaksınız diye amiral sordu. Yapmayacağız efendim. Biz Argil'in bulunduğu yerin aksi yönünde olacağız. Bacadaki nöbetçinin Argil'den yana bakmakta olduğunu kabul edersek, motor bölmesinden şu köşeye kadar gideceğiz ve şu çamaşırlığın önüne geleceğiz. Kalın camı yanımızdaki gaz tüpüyle çalışan küçük asetilen lambasıyla sessizce kesip içeri gireceğiz. Böyle bir odanın kapısının kilitli olması olasılığı pek zayıftır. Kimse kirli çamaşırları aşırmadığı için çamaşırlık da hiç kilitlenmez. Böylece BCD güverteleriyle kaptan köprüsüne çıkan ana merdivenden birkaç metre uzakta olacağız. Peki titreşim aygıtında kendisinde olan terörist liderini nerede bulacaksınız diye sordu Sir Julian Flannery. Merdivenden yukarı çıkarken her kapıyı dinleyeceğiz. İçeriden ses geliyorsa kapıyı açıp susturuculu otomatiklerle içerideki herkesi öldüreceğiz. İki adam kameraya girecek, ikisi kapıda kalacak. Ta yukarı kata kadar böyle olacak. Merdivenlerde rastladığımız herkes öldürülecek. Böylece kimseye görünmeden D güvertesine varacağız. Burada bir kumar oynamamız gerekecek. Bir seçenek kaptan kamerasıdır. İçimizden biri kameranın kapısını açacak, içeri bir adım atacak ve ateşe başlayacak. Diğeri geminin öteki yanında olan baş makinistin kamerasında aynı şeyi yapacak. Diğer iki kişi de biri el bombalarıyla, diğeri ingramlarla kaptan köprüsüne dalacaklar. Kaptan köprüsü hedef gözetemeyecek kadar büyük bir alan. O yüzden ortalığı ingramlarla tarayıp el bombalarıyla felce uğrayanları da hemen ardından öldürmek zorundayız. Ya bunlardan biri kaptan Larsen olursa? Fallon önündeki masaya baktı. Kusura bakmayın ama hedef seçecek zamanımız yok. Peki ya terörist ne köprüde ne de girilen iki kameradaysa? Başka bir yerde de olabilir. Örneğin hava almak için dışarı çıkmış olabilir, tuvalete gitmiş olabilir, başka bir kamerada uyuyor olabilir. O takdirde ne olacak? Binbaşı Fallon omuzlarını silkti. Bom bom bom dedi. Aşağıda kilitli 29 kişi var diye bilim adamlarından biri karşı çıktı. Onları kurtaramaz mısınız? Hiç olmasa yüzerek kurtulma şansları olan güverteye kadar çıkaramaz mısınız onları? Bu olanaksız efendim. Boya ambarına inebilmek için her yolu denedim. Eğer hala oradaysalar tabii. Güverte kapılarından içeri girmeye çalışmak oyunumuzu hemen ele verir. Kapılar gıcırdayabilir, içeriden dışarı ışık sızabilir. Kaptan köşkü yapısından makine dairesine inmeye çalışmak ise gücümü ikiye bölmemi gerektiriyor. Ayrıca makine dairesi de 3 katlı çok büyük bir yer. Lideriyle telsiz bağlantısı olan bir adam kendisini susturmamızdan önce bütün diğerlerini uyarabilir ve böylece her şeyi yitiririz. Bu yüzden tek fırsatımız patlayıcıyı ateşleyen, titreşim aygıtını taşıyan adamı öldürmektir. Bakanlık memurlarından bir diğeri tekne havaya uçacak olursa güvertede bulunacak olan siz ve arkadaşlarınız denize atlayıp Argil'e kadar yüzebilirsiniz herhalde diye atıldı. Tekne havaya uçacak olursa 200 metre yakınındaki herhangi bir yüzücü teknede açılacak deliklerden içeri akıntıyla birlikte girecektir efendim. Eminim meslektaşım sizin güvenliğiniz açısından sordu sorusunu diye kabine sekreteri hemen araya girdi. Şimdi sorun şu, elinde fünyeyi taşıyan adamı vurma şansınız pek az. Onu öldürememek ise kaçınmak istediğimiz bu tehlikeyi bir an önce başlatabilir. Sir Julian'a saygılarım sonsuzdur diye Albay Holmes araya girdi. Teröristler bugün Freya'yı bu gece havaya uçurma tehdidinde bulunacak olurlarsa, Başbakan Bush, Mishkin ile Lazarev'i salıverme konusunda yumuşamayacaktır. O zaman binbaşı Fallon'un yöntemine başvurmak zorunda kalacağız. Böylece zaten saklayacak bir şeyimiz olmayacak. Çünkü başka bir seçenek bulunmayacak elimizde. Masa çevresindekilerinin onaylarını belirten mırıltılar yükseldi. Sir Julian da başını salladı. Pekala, Savunma Bakanlığı Argyll'in binbaşı Fallon'un saldırı teknelerini gizleme görevini üstlenmesini sağlayacak. Çevre Sağlığı Bakanlığı Argyll'e hangi yükseklikte olursa olsun yaklaşacak tüm uçakların geri çevrilmesi için hava trafik kontrol kulelerine haber verecek. Diğer ilgili bakanlıklar da Argyll yakınlarındaki romorkör ve teknelerin binbaşı Fallon'un hazırlıklarından söz etmemelerini sağlayacaklar. Peki siz kendiniz ne yapacaksınız binbaşı Fallon? Deniz Piyade Komandosu saatine baktı, 5:15 geçiyordu. Deniz kuvvetleri Argyll'in güvertesine inmem için bana bir helikopter veriyor. Adamlarımı ve malzemeler deniz yoluyla oraya vardıklarında ben orada olacağım. Eğer şimdi çıkarsam. Öyleyse yolun ve tarihin açık olsun binbaşı Fallon. Binbaşı tanker modelini, planlarını ve fotoğraflarını toplarken diğerleri ayağa kalktılar. Binbaşı ile Albay Holmes, Thames kıyısındaki helikopter alanına gitmek üzere çıktılar. Yeni bir bahar gününün serinliğinde Sir Julian Flannery de sigara dumanı kaplı odadan üst kata başbakana rapor vermeye çıktı. Sabah saat 6'da Bonn'dan yayınlanan kısa bir bildiride durumun iyice gözden geçirildiği ve Federal Alman hükümetinin şantaja boyun eğmesinin hatalı bulunduğu belirtiliyor. Bu yüzden Mişkin ile Lazarev'i sağ 8'de salıverme politikasının yeniden gözden geçirildiği dile getiriliyordu. Bildiriye göre federal hükümetin Freya'yı işgal edenlerle tankerin ve mürettebatın serbest bırakılması için yeni öneriler sunarak konuşmaya hazır olduğu da belirtilmekteydi. Bildiri metni yayımlanmasından bir saat önce Batı Almanya'nın Avrupalı müttefiklerine haber verilmişti. Bildiriyi alan her başbakan kendi kendine aynı soruyu sormuştu. Bonn ne haltı diyor böyle. Bunun tek istisnası Bonn'un ne yaptığını bilen Londra oldu. Ancak söz konusu hükümetlere resmi olmayarak Amerika'nın Bonn'a yaptığı baskı üzerine böyle bir karar alındığını ve kendilerini salıvermeyi ancak ertelediklerini ve bu arada daha iyimser gelişmeler umduklarını belirtmişlerdi. Haber basına verildikten sonra Bonn hükümet sözcüsü etkin Alman gazetecileriyle iki çok kısa ve gizli kahvaltı toplantısı yaparak bu politika değişiminin Washington'ın baskısı sonucu olduğunu kapalı sözlerle anlattı. Sabah gazeteleri iki hava korsanının kahvaltı zamanı salıverileceklerini müjdelerken radyolarda ilk haber bültenlerinde de Bonn'un yeni bildirileri okunuyordu. Gazetelerin yazı işleri müdürleri hükümetin haber bürosuna telefonlar yağdırmaya başladılar. Ancak ortada kimseyi tatmin eden bir açıklama yoktu. O sabahtan dizgiye giren pazar gazeteleri ertesi gün bomba gibi bir sayı hazırlamak için kolları sıvadılar. Freya'da haber saat 6:30'da Drake'in portatif radyosunda dinlenilen BBC bülteninden duyuldu. O sabah Avrupa'daki pek çok kişi Ukraynalı da haberi hiç sesini çıkarmadan dinledikten sonra birden patladı. Ne halt ediyor bunlar? İşler yolunda gitmiyor dedi Thor Larsen. Fikirlerini değiştirdiler. Hepsi bu kadar. Drake buna karşılık olarak masanın üzerinden uzanıp tabancasını Norveçlinin yüzüne doğrulttu. Sakın sevinme. Berlin'deki dostlarımla ya da yalnız benimle oyun oynadıklarını sanma. Seninle ve bu çok değerli geminle oyun oynadıklarının farkında değiller galiba. Sakın unutma bunu. Drake birkaç dakika düşündü, sonra kaptanın daili telefonundan köprüdeki adamlarından birini çağırdı. Yüzü maskeli adam gelip şefiyle Ukraynaca bir şeyler konuştu. Sesi epey kaygılıydı. Drake kaptan Larsen'i ona bırakıp 15 dakikalığına kameradan çıktı. Döndüğünde Freya'nın kaptanının arkasından köprüye çıkmasını işaret etti. Maas kontrol telsiz yayımını saat 7'ye bir kala aldı. 20. kanal hala yalnız Freya'ya ayrılmıştı. Sabah Bond'dan gelen haberleri duyan telsizci zaten tankerden bir ses bekliyordu. Freya'nın çağrısını duyar duymaz ses alma makinesini çalıştırdı. Larsen'in sesi yorgun gibiydi ama yine de teröristlerin bildirisini ifadesiz bir tonda okuyordu. Bond hükümetinin bu sabah 8'de Lev Mishkin ile David Lazarev'i salıverme kararından aptalca cayması üzerine Freya'yı ele geçirenler şu bildiriyi yayımlamaktadırlar. Mishkin ile Lazarev öğlene kadar salıverilip Tel Aviv'e gitmek üzere yola çıkarılmazlarsa Freya saat tam 12'de Kuzey Denizi'ne 20 bin ton petrol dökecektir. Bunu önlemeye çalışmak, müdahale etmek, Freya'nın çevresindeki suya herhangi bir tekne ya da uçağın girmesi, tankerin, mürettebatının ve yükünün havaya uçurulması sonucunu doğuracaktır. Yayın hemen bunun ardından kesilmiş ve kanal kapatılmıştı. Hiçbir soru sorulmamıştı. 100'e yakın istasyon bildiriyi duymuştu. 15 dakika sonra bütün Avrupa sabah programlarında flash haber olarak kamuoyuna bildiriliyordu. ABD Başkanı'nın çalışma odası sabahın ilk saatlerinde bir savaş kurulu görünümü almaya başlamıştı. Odadaki 4 kişi ceketlerini çıkartmışlar, kravatlarını gevşetmişlerdi. Odaya başkanın danışmanlarının yardımcıları durmadan girip çıkıyorlar, yeni yeni haberler getiriyorlardı. CIA'nın Dışişleri Bakanlığı'nın haberleşme bölümleri de Beyaz Saray'a bağlanmıştı. Drake'in ultimatomu Robert Benson'a getirildiğinde saat Avrupa'da 7.15, Washington'da ise 2.15'ti. Benson hiçbir şey söylemeden kağıdı Başkan Matthews'a uzattı. "Bunu bekliyorduk," dedi başkan yorgun bir tavırla, "ama beklemiş olmak şimdi rahatlatıcı bir şey değil aslında." David Lawrence, "bu adam her kimse dediğini gerçekten yapar mı?" diye sordu. "Şimdiye kadar yapacağını söylediği her şeyi yaptı lanet herif," diye Poklevski atıldı. Lawrence, Mishkin ile Lazarev'in Tegel cezaevinde sıkı güvenlik önlemleri altında olduklarını umarım dedi. "Tegel'de değiller artık," diye Benson karşılık verdi. "Berlin saatiyle tam gece yarısında Moabit'e nakledildiler. Orası daha modern ve daha güvenli." Potkevski sordu, "nereden biliyorsun?" "Freya'nın öyle mesajından bu yana hem Moabit'i hem de Tegel'i göz altında bulunduruyorum." Eski kuşak diplomatı olan Lawrence şaşırmıştı. "Müttefiklerimizi de gözetlemek yeni politikamız mı oldu?" "Pek sayılmaz, oldum olası yaptığımız bir şeylerdir bu." Matthews, "cezaevini neden değiştirdiler Bob?" diye sordu. "Dietrich Bush, Rusların Mishkin ile Lazarev'i kaçıracaklarını mı sanıyor yoksa?" "Hayır sayın başkanım, benim kaçıracağımı sanıyor." "Bak işte bu hiç düşünmediğimiz bir nokta," diye Poklevski atıldı. "Freya'daki teröristler 20 bin ton petrolü boşaltacak olurlar ve aynı gün bir 50 bin ton daha boşaltma tehdidini savururlarsa Bush üzerindeki baskılar ağırlaşır." "Hiç kuşkusuz," dedi Lawrence. "Yani demek istiyorum ki Bush tek başına karar vermeyi seçip uçak korsanlarını tek taraflı olarak salıverir. Unutmayın ki böyle bir davranışın Dublin Antlaşması'nı bozacağını bilmiyor kendisi." Bir süre hiçbiri konuşmadı. "Onu durdurmak için yapacağımız bir şey yok," dedi Başkan Matthews. "Aslında var," diye Benson atıldı. Diğer üçü ilgiyle kendisine dönmüşlerdi. Benson sözlerini bitirince Matthews, Poklevski ve Lawrence yüzlerini buruşturdular. "Ben bu emri veremem," dedi başkan. Benson korkunç bir şey dedi ama başbakan Bush'tan önce davranmak için de tek yol. Böylece korsanları zamanından önce gizlice bırakmak niyetinde olup olmadığını da öğreneceğiz. "Bunu nasıl yapacağımızı sormayın ama öğreneceğiz diyorum size. Açık olalım. Bunun karşıtı anlaşmanın bozulması ve bunun doğuracağı silahlanma yarışıdır. Anlaşma imzalanmazsa Rusya'ya tahıl gönderemeyiz. Tahıl göndermezsek Rudin düşebilir. Bu da zaten bu olay üstünde böyle çılgınca davranmasına neden oluyor," dedi Lawrence. "Belki ama unutmayın, yalnız görünen davranışı bu. Nedenini öğrenene kadar bunun çılgınlık olup olmadığını bilemeyiz. Benim şimdi açıkladığım öneriyi Başbakan Bush'un özel olarak bilmesi bile kendisini bir süre frenleyecektir." Yani bunu Bush'a şantajmış gibi mi kullanacağız diye Matthews umutla sordu. Yani belki de bunu hiç kullanamayız, öyle mi? Tam o anda Londra'da Başbakan Carpenter'dan Başkan Matthews için özel bir mesaj geldi. Matthews mesajı okudu. Yaman kadın bu Carpenter. İngilizler ilk 20 bin tonluk petrol sızıntısını temizleyebileceklerini söylüyorlar. Bütün güçleri bu kadarmış. Gün doğumundan hemen sonra Freya'ya balık adamlarla bir saldırı düzenleyip patlatıcıyı taşıyan adamı susturmayı planlamışlar. Bu konuda kendilerine %50'den fazla şans tanıyorlar. Bu halde Alman Başbakanı'nın yalnızca 12 saat karar değiştirmemesini sağlamalıyız dedi Benson. Sayın Başkanım, size önerdiğim şeyi emredin. Bunu uygulamaya geçmeme olasılığımız çok fazladır. Ama ya olursa Bob? Ya olursa? Olursa olur. William Matthews avuçlarıyla yüzünü örtüp parmak uçlarıyla gözlerini ovuşturdu. Tanrım, bir insana böyle emirler verdirmemelisin. Ama eğer gerekiyorsa, Bob, emri ver. 34. ayrımın sonu. Sayfa 363.